Ya iki bugün yetiştim toplantıya. Az kalsın gelemeyeceğim. Bilmiyorum ne oldu. Çünkü yani ya tam sokağın öte tarafına geçerken bir kamyon çarptı beni. İnanmıyorsunuz galiba. Aa, gerçekten öyle. Hani biz imanlılar yemin etmiyoruz ya, ama Allah sizi inandırsın. Ha. Ve diyeceğiniz, sen kamyona çarpmış kişiye benzemiyorsun. Üstün başın düzgün. Hani bir kazanın hiçbir iz yok senin üstünde.
Kamyon kırıldı.
Ha, öyle mi? Değil mi? Bu kadar büyük bir meseleden azıcık bir izler kalmalı. Öyle değil mi? Ve İsa bizi bakarken o da üstümüze bakıyor ve acaba imanın izlerini buluyor mu? Tamam mı? Yani sana bakarken aynı biçimde yani imana gelmek, İsa Mesih'i kabul etmek bir kamyona çarpmış gibi oluyorsun. Daha fazla hayatın o kadar karışıyor, o kadar değişiyor. Hani kenarı yok. Ve tabii ki ondan da bir takım izler kalmalı. Ve biz bunu görüyoruz. Açıklama Vahiy kitabında bölüm 2 ve 3, 7 tane kilise var. Bugün İzmir'in etrafında, Türkiye'de. O zaman Asya denilen bölgede. İşte o da İsa bu 7 kiliseye gözden geçiriyor. Acaba imandan bir hangi iz kaldı mı sende? Bugün sana fırsat veriyorum. Aynısını sende yapasın. Ama değil kiliseye not veresen, kendi kendine not ver. Kendi kendine sor. Acaba bende imanın izleri var mı? Gerçek imanlı mıyım değil mi? Not veresin kendi kendine. Bizi düşmüyor. İsa gibi kiliseleri yargılayalım. Bu senin işin değil. Bu İsa bunu yapacak. Ama kendi kendine bunu gerçekten yapabilirsin. Bunu ben de uydurmadım. İncil'de öyle yazıyor. 2. Korintliler 13 ayet 5. 13. bölüm ayet 5. Paulus o da şöyle yazıyor. Kendi kendinize karar verin. Kendi kendinizi deneyin. Araştırın, test yapın. İmanda mısınız, değil misiniz diye. Bak Paulus Korint Kilisesi'ni uzun uzun yazdı değil mi? İki tane mektubu var değil mi? Birincisi 15 bölüm, ikincisi 13 bölüm. Ve şimdi ikinci mektubunun son bölümüne geldik. Ve artık aslında sözler tükendi. Paulus artık yok ne yazsın artık bura kadar. Yani ne lazım saydı söyledim. En sonunda diyor ki artık siz kendiniz karar verin, siz kendi kendinizi deneyin. Ben size denemeyeyim, siz kendi kendinizi deneyin. Ve bugün de aynı durum var. Özellikle İsa'nın gerçek müjdesi bugünlerde örtülüyor. Birçok kişi İsa hakkında bir şeyler işitiyor ve hoşlarına gidiyor. İsa en popüler din adamı. Her bir din İsa'yı kapmak istiyor kendine. Hinduist dini var. Bazıları diyor ki, yok efendim İsa İndia'da Keşmir bölgesinde gömülüymüş. Birçok kişi öyle diyor. Hinduizmin bir parçası. Komünistler İsa'yı kendi sistemine dahil etmek istediler. İsa birinci komünist demiş. Popüler. Ve Müslümanları biliyorsunuz peygamber. En büyük, en saydığımız peygamber biliyorsunuz. Ama acaba senin iman ettiğin İsa doğru mu? Ya da daha doğrusu sen İsa'ya doğru bir biçimde iman ediyor musun? Ve bugünlerde başka bir İsa yaratıyor. Bir Noel Baba İsa'sı demek istiyorum. İsa gelmiş, hani sen hayatını düzeltirsin bu yeryüzünde. İsa gelmiş sana rahatlık versin, keyif versin. Hani güzel hayatını daha da güzel yapsın. Öyle bir şey. Onun için uygundur. Biz kendi kendimizi deneyelim. Gerçek İsa'ya gerçek biçimde iman ediyor muyuz, değil miyiz? Burada 10 tane test var. 10 tane test sana sunuyorum. Ve gerçekten burada deneyebilirsin değil mi? Hasta olduğun zaman doktora gidiyorsun. O da araştırıyor hastalığı. Kansedik veriyorsun ve ne yapıyorsun? Laboratuvara veriyorsun. Ve doktor o da 10 tane test yazıyor şimdi. Ve bu testin sonunda acaba iman bulacak mı sende? Laboratuvara yollayacağız seni. Hazır mısınız? 10 tane test. Ve en sonunda kendi kendine not ver. Unutmuşum söylemeye. Bütün bu testler 1. Yuhanna mektubunda bulunuyor. 1. Yuhanna, tamam mı? 1. Yuhanna, biz ona hep diyoruz değil mi? İsa'nın sevdiği öğrencisi, sevgi öğrencisi, yumuşak, huylu Yuhanna. Hatta resimlerde hani daha fazla bir kız gibi çiziliyor. Ama bu Yuhanna var ya, öyle şeyler yazıyor. Paulus onun yanında sıfır. Yuhanna o kadar sert şeyler yazıyor. Kim aydınlıkta değilse karanlıktadır. Ya Allah'tansınız ya şeytandır. Ortada hiçbir gri tarafı yok. Hani Paulus bakıyor kişileri, zayıf kardeşleri kazanma, Yuhanna kesiyor, rastras. Onun için bugün bakalım Yuhanna ne demek istiyor bizlere. Birincisi, birinci test. Kardeşlerle beraber olmayı seviyor muyum? Vakit geçirmek meselesi. 1. Yuhanna 1.7. Ama o aydınlıktadır ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve onun oğlu İsa Mesih'in kanı bizi her bir günahtan temizliyor. Birinci test bu. Kiminle vaktini geçiriyorsun? Kiminle vaktini geçiriyorsun? Kardeşlerle vakit geçirmek senin için önemli midir? Tamam mı? Sen bana ahbaplarını göster, ben de sana karakterini gösteriyorum. Öyle bir laf var, öyle bir deyim var. Sen bana ahbaplarını göster, kiminle kendini bir koyuyorsun, kiminle hani vakit geçirmeyi seviyorsun ve ben de sana gösteriyorum nasıl bir kişisin. Biz çoğu defa etrafımızdaki insanları seçemiyoruz, öyle değil mi? Hani aile, akraba, komşu, iş yerinde, okulda. Tamam mı? Sen kendi kendine, kendi amcalarını ve teyzelerini ve dayılarını beğenemezsin. Onlar sana verildi. Mecbursun onlarla anlaşmaya. Ama ne zaman serbestliğimiz var, kişileri seçelim. Hani ahbapları, arkadaşları. İşte o zaman yüreğimiz belli oluyor. Boş vaktini kiminle geçirmeyi seviyorsun? Eski içki ahbaplarıyla mı? Balıkçılarla mı? Ya da gençler, sen kiminle kol kola geziyorsun mahallede? Hı? Hani seviyoruz ya, değil mi? Akrabalarla mı? Cinsle, kökle? Hani yoksa imansız arkadaşlarımız mı daha değerli? Kadınlar, kiminle konuşmayı daha fazla seviyorsunuz? Vaktinizi kiminle geçiriyorsunuz? Boş vaktinizi. Oradan belli oluyor imanda mısın değil mi? Çünkü imanlıyken başka imanlının yakınlığını arayacaksın. Bu otomatik geliyor. Hani ama İncil'de öyle yazıyor mu? Ayet lazım da olmayacak. Böyle bir şey varsa içinden böyle gelecek bunu. Hangi konularda muhabbet yapmayı seviyorsun? Onu sor kendi kendine. Hani tamam bir imanlıyla da bir araya geldin. Sonra hangi konularda konuşuyorsunuz? Yüreğin ne için atıyor? Erkekler bir araya geldi mi politika, futbol, bilmem ne. Böyle muhabbetler çok var. İmanlılar bile. Hatırlıyorum eskiden biz sabaha kadar kardeşlerin dururduk. Sabaha kadar. Yani hiç abartmadan sabaha kadar. Kimsenin aklına gelmez de eve gelsin. İlk yıllarda hani yeni seni bile beraber kutlardık. Hatırlıyor musunuz? Şimdi aklımıza bile gelmiyor öyle bir şey. Ne oldu? Arada ne oldu? Kiminle vaktini geçirmeyi seviyorsun? İşte böyle olması lazım. Evet, ayet cevap veriyor. Aydınlıktayız. Neden biz kardeşin yakınlığını arıyoruz, yakın olmayı seviyoruz? Çünkü biz diyor aydınlıktayız. Karanlıkla aydınlığın ne ortaklığı var? Aydınlık olduğu yerde karanlık kayboluyor. Madem ikimiz aydınlıktayız, birbirimizi arıyoruz. Birinci test bu. İkinci bir test, yine 1. Yuhanna'dan. Kendi günahlılığımı anlıyor muyum? Kendi günahlılığımı, değil günahımı, günahlılığımı anlıyor muyum? 1. Yuhanna 1, 8 ve 9. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Eğer diyor günahımızı yok dersek kendi kendimizi ne yapıyoruz? Aldattırıyoruz. Sanıyorum yok öyle bir insan desin ki bende hiç günah yok. Yok. Yani en Allah'tan uzak bir kişi demeyecek. Aa ben tamamen kusursuzum. Hep bir şeyler var. Ama İncil'de bambaşka bir fikir görüyoruz. Değil sadece ara sıra günah işliyorsun. Tamamen günahlısın. Bu da fark var. Günahlı olmak başka, günah işlemek başka. Ve Romalılar 7. bölümde Pavlus bunu uzun uzun anlatıyor. İstiyorum yani gerçek ve iyi olanı yapayım. İstiyorum Allah'ın buyruklarını yerine getireyim. Ama içimde diyor, fark ediyorum başka bir güç var. Başka bir kuvvet var. Romalılar 7, 17, 18 şöyle diyor. Demek ki artık bu şeyleri yapan ben değilim diyor Pavlus. Ama benim içimde oturan günah. Çünkü biliyorum ben de hani benim tabiyetimde hiç iyi bir şey bulunmuyor. Demiyor sadece ara sıra bir şeyler yapıyorum. Hani Allah'a uygun olmayan işler, günahlar yapıyorum. Hayır. Ne diyor? İçinde hiçbir iyilik yok. Aa, bu artık başka. Kim bunu diyecek? Sen tut komşularını, herkes diyecek, aa benim günahım var. Ama ikinci soru sor. Sen razı mısın? İçinde hiçbir iyi bir şey bulunmuyor. Sen bunu kendin için diyeceksin mi? Aa, ne söylüyorsun? Ne konuşuyorsun? Değil mi? Ama her bir imanlı Pavlus'tan razıdır. Bunu diyecek kadar Allah onun yüreğini değiştirdi. Hiçbir şey içimde yok, iyi olan. Eski antlaşmada Yeşaya yazıyor ki, sizin doğruluğunuz benim önümde kirli paçavralar gibidir. Bak, değil sizin günahlarınız. Bu kolay, bunu herkes anlıyor. Sizin doğruluğunuz bile diyor, benim önümde kirli paçavralar gibidir. Bu anlayışa gelmek lazım. Allah insanları öyle görüyor. Bu anlayışa gelen bir kişi gerçek bir imanlı olabilir. Bu duruma gelmemiş bir kişi, kategorisini diyorum, kesinlikle imanlı olamaz. Kim daha derse ben 2% de olsun, hani bir çeyrek de olsun iyiyim, bu tövbe edemez. Çünkü kendi doğruluğunu Allah'ın önüne getirmek istiyor ve onu Allah'ın önünde bir gün göstermek istiyor. Bak bak bak, ben bunu yaptım, ben böyle bir kişiyim, benden daha kötüleri var. Ve Rab diyecek, aa, ne mutlu ruhta fakir olanlara. Ancak fukaraları çağırıyorum, ruhta fukaralar. Evet. Pavlus derken, bunu artık benim içimde oturan günah bunu yapıyor. Yeni imanlıyken bu lafı beğenmedim. Sanki Pavlus bir bahane uyduruyor. Hani bahane uyduruyor. Ben yapmadım. Sanki böyle konuşuyor ki, ben yapmadım ama benim elim yaptı. Öyle saçmalık. Hani ben bunu yapmıyorum, içimde oturan günah bunu yapıyor. Bu boş bir bahane değil, hayır. Sonra hani bu ayeti doğru anlamaya başladım. Ve diyor ki, Pavlus sanki şok oluyor. Ne? Artık bu anlayışa geldim ki günah içimde oturuyor. Kendine yuva yapmış. Kendine ev yapmış, yer yapmış. Rahattır. Bende oturuyor. Nasıl bunu diyebilirsin? Kim bu anlayışa gelebilir? Ancak böyle kurtulabilirsin. Pavlus şok oldu. İçimde günah oturuyor diye. Evet. Ancak o anlayışa gelen kişiler gerçek tövbe edebilecek duruma geliyor. O zaman anlıyorsun, gerçek imanlıyım. Evet. Başkadır dersen, tövbe et şimdi. Adam diz çöküyor, tamam. Falanca günde falanca günah işledim. Duracak başka. Sonra 3 sene sonra öteki günahı işledim. Bakayım. Böyle değil mi? Bu başka. Ne kadar dersen günah benim içimde oturuyor. İkinci anlayışa gelmek imanlının birinci adımıdır. Bu günah dil arasıyla yaptığın bir iş. Bugün yani her an, her sekundada, her saniyede diyor Pavlus içinde oturuyor. Televizyona bakarken günahlıyım. Yemek yerken günahlıyım. Fabrikada işlerken günahlıyım. Toplantıda dua ederken bile günahlıyım. Aa, evet, günah işlemek başka, bu kolay. Bunu herkes diyor ama Pavlus diyor, hayır, günah benim içimde oturuyor. Onu anladın mı? Paradoks bir şey oluyor. Paradoks derken tezatlı, birbirlerine ters düşen iki şey oluyor. Günahımız yok dersek diyor Yuhanna, affedilmiyoruz. Ancak o kişiliğine karşı isyan ettin mi, o zaman İsa'nın kurbanı hani senin için geçerli kılınıyor. Ne demek istiyorum? Anlarsan bu günah benim içimde ve buna karşı gitmemi istemiyorum artık. Bir operasyon lazım, bu günah benimle atılsın kökten. O zaman diyor, İsa'ya geliyorsun. O zaman İsa'nın kurbanı senin için geçerli oluyor. Bu da ikinci testi gördük. Bu duruma sen geldin mi? Üçüncü bir test. Rabbin buyruklarını seviyor muyum? Rabbin buyruklarını seviyor muyum? Rabbin buyruklarını yapmak başka, severek yapmak başka. Öyle değil mi? Sen çocuğunu zorlayabilirsin, kızını, oğlunu zorlayabilirsin, bir iş yapsın. O da yapıyor bunu küfürle, tamamen işte isyan ederek ama yapıyor. Sen memnun musun o zaman bir ana, bir baba olarak? Yoksa bu işi seve seve yaptıktan sonra mı memnunsun? Elbette ikincisi. 1. Yuhanna 2. bölüm 3 ve 4 şöyle diyor. Onun buyruklarını tuttuk mu diyor, o vakit bileceğiz ki biz onu artık tanıyoruz. Bak, Allah'ın buyruklarını yaptıktan sonra diyor, anlıyorsun, onu tanıyoruz. Kim derse, ben artık onu tanıyorum. Ama onun buyruklarını tutmuyor. O bir yalancıdır. Ve onda hakikat bulunmuyor. Bak ne kadar sert konuşuyor. Pavlus bile bu kadar sert konuşmaz. Eğer dersin ben Allah'ı çok seviyorum. Ama onun dediğini yapmazsan ne diyor? O bir yalancısın. Ve hakikat sende yok. Allah'ın buyruklarını seversen diyor, o zaman hakikatçısın. Sen Allah'ın buyruklarını biliyor musun ki onu tutasan? Biliyor musun ki onu sevesen? Bilmediğin, tanımadığın, anlamadığın bir şeyi sevemezsin ki. En birinci adım bu değil mi? Allah ne bekliyor senden de bunu seve seve yaparsın. Birinci bunu sor kendine. Sen Allah'ın buyruklarını bildikten sonra, biz Musa'nın 10 buyruğunu bile bilmiyoruz. 613 tane verdi Musa. Ve biz onun 10 tanesini, en önemlilerini bile bilmiyoruz. Gençler 20 sene önce bir kampta, bir lagerde bunu öğrendiler. Bir ilahi söylediler ama biz bugün... Ya bu en basit bu. Evet, her konuda Rab konuştu. İncil'de hemen hemen her konuda konuşuyor. Ve sen onu hiç araştırıyor musun? Rab senden ne bekliyor? Hayatını nasıl istiyor düzelsin? Bunu araştırıyor musun ki onun buyruklarını sevesin? Bilmiyor musun? Daha fazla bizim hayatımız nasıl geçiyor? Mahallece. Mahallece. Demek ki senden önceki dedeler, neneler, anan baban nasıl koymuşlar sana? Nasıl sana yani buyurmuşlarsa, nasıl seni eğittilerse öyle gidiyorsun. Her bir konuda mahallece düşünüyorsun. Bir kişi imana geldi mi bu prosesi geri alıyor. Onlar bizi programire yaptılar. Program yerleştirdiler kafamıza ve biz onları tek tek çıkarıyoruz. Allah'ın buyruklarını onun yerine getiriyoruz. Evet. Ve birçok kişi, başka bir mesele. Rabbin buyruklarını sevmek konusunda. Birçok kişi oturup dua ediyorlar. Ya Rab konuş bana. Söyle bana bir şey. Ne lazım yapayım? Anlamıyorlar ki Rab çoktan konuştu. Rab çoktan konuştu. Ve biz sanki hiç konuşmamış gibi yapıyoruz kendimizi. Artık şimdi bundan sonra konuşacağım bana. Öyle değil. Öyle olmuyor. Rab konuştu ve her bir konuda sana akıl veriyor. Ve o zaman sen onun buyruklarını seviyor musun? Mesele bu. Eğer Allah'ın buyruklarını sevmezsen Allah konuşsun sabaha kadar. Daha işte 10 bin tane sayfa daha yazalım. Fayda yok. Sevmek lazım. Mezmurlarda bunu çok çok görüyoruz. O da defalarca mezmurlarda Rab konuşuyor hani benim halkım benim buyruklarımı değil sadece yerine getirsinler, sevsinler. Mezmur 1'i bakıyoruz. Mezmur 1 ayet 1'den 2'ye. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğünden yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. 3 tane yapmayacağın şeyler sıralıyor. Hani kötü insanlardan uzak duruyor. Şimdi ama ne yapacak? Hadi tamam sen kendini ayırdın. Onlarla muhabbetin yok. Ama sonra ne yapacaksın? Birçok gençler bu aynı durumda. Tamam kestim. Hani artık muhabbet yok. İmansızlarla, kötü kişilerle. Sonra ne yapacağız bütün gün? Anlatıyor. Ayet 2. Ancak diyor zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Zevkini alıyor diyor. Değil sadece buyrukları yerine getiriyor. Hani böyle isyanla, hani zorla. Aslında bambaşka şey yapmak istiyorum ama Allah beni zorluyor, bunu yapmayayım. Öyle değil. Zevkini alıyor diyor. Rabbin buyruklarından zevk alıyor. Hoşuna gidiyor. Onu düşünmek, okumak, ezberlemek, konuşmak, ilahi söylemek, bütün bu şeyler ondan zevk alıyor. Mezmur 119, 105. Sözün adımlarım için çırağı, yolum için ışıktır. Bu ayeti çok biliyoruz ama gerçekten öyle mi? Adımlarımızı atarken Allah'ın ışığına mı bakıyoruz? Mezmur 119, 97'den 99'a kadar. Ne kadar severim yasanı, kanunu. Bütün gün düşünürüm onun üzerine. Bütün gün? Nerede? 5 dakika bile fazla. Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar. Yani ben daha akıllıyım benim düşmanlarımdan, senin buyrukların sayesinden. Çünkü her zaman aklımdadır onlar. Okudukça, düşündükçe zevk alıyorsun. Bütün, hatta diyor ki, bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Bütün muallimlerimden daha akıllıyım. Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. Sen Allah'ın kanunlarını, sözlerini seviyor musun? Merak var mı? Dördüncü test. Dünyadan nefret ediyor muyum? Şimdi tam tersi. Dünyadan nefret ediyor muyum? 1. Yuhanna 2.15. Bu dünyayı sevmeyin. Ne de bu dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi bu dünyayı sevdi mi, onda babanın sevgisi bulunmaz. Bu dünyada sadece şunlar var. Dünya derken ne anlatıyor? Bu Balkanları mı, rekaları mı, ırmakları mı, ağaçları mı? Hayır, bu değil dünya. Dünya içinde ne var diye anlatıyor. Bir, beden tabiatının istedikleri. Canım çekiyor. İki, gözlerin istediklerini. Televizyonda görüyorsun. Malları. Aa, bak, lazım alayım. Üçüncüsü, bu hayatın boş gururu. Oh, o yapıyor, ben de yaparım. Boş gurur. Bu üç şey diyor. Ve bunlar babadan değil, dünyadandırlar. Allah'tan değil bunlar diyor. Ve dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Bu boş bir sevda. Boş bir hani özlem duyuyorsun bu dünyaya. Gençken bu insan bunu anlamaz. Mutlaka tadayım, mutlaka yaşayayım, mutlaka alayım, meraktan çekeyim. Ama yaşlandıktan sonra insan, niye bunu yaptım? Boş bir şey, keşke yapmasaydım. Öyle değil mi? Allah'ın istediğini yerine getirirse o sonsuza kadar duracak. Evet, Yuhanna'nın saydığı bu üç konu, dünya dediği, benim için ne rol oynuyor? Beden tabiatının istedikleri. Tamam mı? Gözlerim istediklerini ve bu hayatın boş gururu. Başkaları benim hakkımda düşündüklerimi düşünüyorum yoksa Allah'ın düşüncelerimi, değil mi? Özellikle gençken bakıyoruz, öbürü ne düşünüyor? Ben de onlara uyayım. Ben şimdi bunu yaparsam ne diyecekler bana? Büyüdükten sonra boş veriyor, ne isterse konuşsunlar. Öyle değil mi? Ve şimdi genç bir imanlı lazım burada uyansın. Hayatın boş gururu. Evet, grup baskısına uymak daha fazla gurura dayanıyor. Hangisi bizim için daha önemli? Dünyanın düşüncesi mi yoksa Rabbin düşüncesi mi? Evet, beşinci bir şey, bir öğretişe geçiyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruhu Allah olarak kabul ediyor muyum? Önemli olan değil sadece senin duyguların, senin hayatın düzgün olsun ama neye iman ettiğin de çok önemli. Değil herhangi bir İsa'ya, tam doğru bir İsa'ya. Değil herhangi yani bir inanç, tam İncil'de yazılan inanç bizim için geçerli oluyor. 1. Yuhanna 2.23 şöyle diyor. Her kim oğlu inkar ederse babayı da kazanmamış oluyor. Biz hepimiz babayı Allah'ı kazanmak istiyoruz değil mi? Ama diyor kim oğlu inkar ederse nasıl oluyor? Kim İsa'ya oğul deyip de tam olarak ne demek olduğunu anlamazsa ve kabul etmezse diyor o babayı da kazanmamış oluyor. İsa Yuhanna 14.6 derken yol benim diyor. Değil mi? Allah'a tek giden yol benim diyor. Demek başka yol yok. Evet. Ama kim oğlu açık açık tanırsa aynı zamanda babayı da kazanmış oluyor. Sen İsa'yı tanıdın mı? Sen İsa'yı diyor açık açık söyledin mi? Herkesin önünde. Sen dersen tamamı İsa Allah'tır. Ve ben buna inanıyorum. Sen bugün mahallede herhalde şimdi oruç günlerinde göreceksin neler söyleyecekler. Ama sen buna razı mısın? İnkar etmeden iman etmek. Değil sadece gizli, saklı olarak. İman etmek yeterli değil. İnsan lazım doğru şeye iman etsin. Evet. Yuhanna 8.24 İşte onun için dedim günahlarınız içinde öleceğiniz. Çünkü eğer inanmazsanız ben var olanım diye günahlarınız içinde öleceksiniz diyor. İsa burada Allah'ın adını kullanıyor. Ben var olanım. Ve kim azıcık eski antlaşmayı anlarsa biliyor İsa burada ne konuşuyor. Var olan, ben benim. Eskiden beri Allah'ın adıdır. Musa ona sorunca, senin adın ne? Kim beni yolladı diye sorarsalar, ne diyeceğim? Ve Rab cevap olarak diyor ki, ben benim. Benim adım bu, Yahve. Ben var olanım, her zaman aynıyım, değişmez. Tek bir taneyim, bana at lazım değil, benim adım atsız. Ve işte burada Yuhanna bu düşünceyi anlatıyor. Nasıl İsa aynı sözü söylemiş. Eğer diyor anlamazsanız ben Yahve'yim, bunu kabul etmezseniz günahlarınız içinde öleceksiniz. Demek Yahve şahitleri gibi ve başka sektalar gibi İsa çok büyük. İsa işte Allah'ın yani Allah'tan sonra ikinci varlık böyle bir şey. Allah yaratılmış en yüce varlık diye böyle düşüncelerin varsa diyor sabaha kadar iman edeceksin. Ölüme kadar iman edeceksin ama boşuna. Günahların affedilmeyecek. Altıncı test. Şimdi hazır mıyız? İsa'nın gelişini dört gözle bekliyor muyum? Şimdi biraz bana dokunmaya başladı. Ben İsa'nın gelişini gerçekten dört gözle bekliyor muyum? 1. Yuhanna 3:2 şöyle diyor. Sevgililer, biz şimdiden Allah'ın evlatlarıyız. Ve ne olacağız henüz belli değil. Ama şunu biliyoruz. O ne vakit ortaya çıkarsa biz o vakit ona benzer olacağız. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. İbraniler 9:28. Aynı onun gibi Mesih de bir kere kurban oldu. Birçokların günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü? Hani geldi mi? O artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek. Dört gözle bekleyenler. Evet, Filipiler 3:20. Ama bizim vatandaşlığımız göktedir. Birçok kişi uğraşıyor. Hani başka bir pasaport alsınlar. Amerikan vatandaşı olsunlar. Kanada vatandaşı olsunlar. Belgia vatandaşı olsunlar. Alman pasaportu alsınlar. Ama diyor bizim pasaportumuz, bizim vatandaşlığımız göktedir. Oradan kurtuluşumuzu bekliyoruz. O da Rab İsa Mesih'tir. İlk imanlıların kullandığı bir söz var biliyor musunuz? Maranatha. Maranatha. Ey Rabbim gel. Kilisede çok eski bir nida, bir ses. O kadar eski hani Aramice'de yazıyor. Biliyorsunuz İncil Grekçe yazıldı ama bu söz olduğu gibi Aramice kaldı. O kadar eski, o kadar önemli. 1. Korintiler 16. bölüm. 1. Korintiler mektubunun sonunda Paulus diyor Maranatha. Dayanamıyorum size Korintlilere. İsa tez gelsin. Öyle bir laf yapıyor. Evet. Bir imanlı sanki bir ikilem diyoruz yani içinde bulunuyor. Bir tarafta öbür tarafta. Yuhanna 3:16. Allah dünyayı o kadar sevdi. Değil mi? Demek onun iyiliğini düşündü. Biz de aynı. Biz bu yeryüzünde kalmayı seviyoruz. Ve Paulus diyor ki bir taraftan ayrılmak istiyorum. Bir taraftan kalmak istiyorum. Ayrılmak benim için daha iyi. Hemen İsa Mesih'in huzuruna, Allah'ın huzuruna geleceğim. Ama öbür tarafta ben kalırsam sizin faydanız içindir. Gerçek imanlı bu. Sen bu dünyasal şeyleri geride bıraktın mı? Paulus gibi konuşmaya, düşünmeye hazır mısın? Sen gerçekten bu akşam İsa gelsin diye dua eder misin? Birçok kişi de var bir şey... Daha gelmesin. Çabuk gelsem ama bu kadar da çabuk değil. Var bazı işleri bitireyim değil mi? Hadi ne bileyim işte bu ev yarıda kaldı. Kim bak? Duacık İsa geldi mi bu evin hiç anlamı kalmadı. Değil mi? Ya da işte kızımın düğünü göreyim. En büyük arzumuz bu değil mi? Bebek göreyim. Torun sahibi olayım. Bak tam araba aldım. Hiç kullanamadım. Bu şeyler daha bizi engel mi? Maranatha, tezge. Yani bu da bir bıkkınlık var değil mi? Dünyadan bıkkın olmak lazım değil mi? Artık her şeyi yaşadım, gördüm. Bana enteresan gelmiyor. Bana boş ki anlamsız geliyor. İsa tezge. O zaman anlıyorsun, gerçek bir imanlısın. 7. bir test. Günahta yaşamaya devam ediyor muyum? Günahta yaşamaya devam ediyor muyum? Şimdi... Biz biliyoruz günah içimizde ama bu ayrı. Günahta yaşamak gene başka bir şey. Eğer anlarsan bu hareket Allah'ın kanunlarına, Allah'ın sıralarına ters düşüyor. Nasıl buna devam edeceğim öyle değil mi? 1. Yuhanna 3:9. Allah'tan doğan sen misin bu? Allah'tan doğan hiç kimse günahlı yaşamaz. Biz öyle tercüme yaptık. Aslında o da yazıyor günah işlemez. Ama istiyor desin ki sürekli günah işlemez. Elbet. Çünkü aynı mektupta Yuhanna diyor ki günahsız dersek aldatırız kendi kendimizi. Ne demek istiyor? Devamlı. Değil mi? Günahta yaşarsak. Evet. Bir daha. Allah'tan doğan hiç kimse günahla yaşamaz. Çünkü onun tohumu o kişinin içinde duruyor. Olamaz o günahlı yaşasın çünkü Allah'tan doğmuştur. Kesin. Yeniden doğan bir imanlı günahtan uzaklaşıyor, kaçıyor yani yangın gibi. Evet, tercüme bu da önemlidir ve birçok kişinin burada kafaları karışıyor. Günahtan nefret etmeliyiz. İsa ne diyor günah hakkında? Sağ elini kes. Sağ gözünü çıkar. Olur mu ya? Sağ gözünü böyle çıkarsın. Tabii İsa abartmalı konuşuyor. Demek istiyor ki hani bu günahtan uzak durabilmek için ne lazımsa onu yap. Lazımsa başka kasabaya taşın. Evet. Birçok erkeklerde var, bir aşk olduğu bir kadın var. Evlisin ama her gün görüyorsun onu. O zaman Rab ne diyor? Lazımsa bu kasabayı terk et. Sağ elini kes. Sağ gözünü çıkar. Tamam mı? Günahtan nefret etmek böyle oluyor. Sekizinci bir test. İmanlı kardeşleri seviyor muyum? Önce konuştuk vakit geçirmek. Bu da konuşuyoruz sevmek. Sen sağında solunda oturana bak toplantıda. Sen o kişiyi seviyor musun? Yoksa oturdu, güzel oturdu ama ne bu? Seviyor musun? 1. Yuhanna 3, 14-15. Biz kardeşleri seviyoruz. Kategorik ne diyor? Biz imanlılar kardeşleri seviyoruz. İşte öyle anlıyoruz ölümden yaşama geçtik diye. Ne kadar büyük laflar. Sen yaşamda mısın, ölümde misin? Nasıl anlayacağım? Rab bana bir rüya göster. Hayır. Rab sana bir rüya göstermeyecek. O sana bir test verdi. Sağında solunda oturan kişiyi seviyor musun? Değil mi? Rab öyle kişiler koyuyor kilisenin içine. Biz böyle normal olarak bunları sevmiyoruz. Öyle değil mi? Bizim yaşımıza uygun değil. Kafamıza uygun değil. Adam balıkçı, ben gene kuşbaşçı bilmem ne. Hani absolutno hiçbir ortak tarafı yok. Ama Rab diyor, işte bunu seveceksin. Ama Rab seveceksin. İşte öyle anlıyoruz, ölümden yaşama geçtik diye. Biz kardeşleri seviyoruz bir daha. İşte öyle anlıyoruz, ölümden yaşama geçtik diye. Sevmeyen kişi devamlı ölümde kalıyor. Gene Yuhanna o kadar bıçak vuruyor. Nasıl? Sevmeyen kişi diyor, devamlı ölümde kalıyor. İmana geldin, vaftiz oldun ama sevmiyorsun kardeşlerini. Ve diyor ki o zaman ölümde yaşıyorsun. Daha önce konuştuk kardeşlerin vakit geçirmek, bu önemli. Ama bu ayet sanki daha da öteye gidiyor, sevmek. Test burada nedir? Test şu ki, kim sana daha değerli? Burada bir vaazı sesleyen imanlı kardeşler mi yoksa imansız akrabalar mı? Sor kendini. Kim senin için daha değerli? Ve maalesef mahallede öyle bir şey var ki çoğu vakit akrabaları seçiyoruz. Kardeşleri tamam iyi güzel haftada bir saat iki saat yan yana oturup işte vakit geçiriyoruz. Ama hani bıçak kemiğe dayandı mı akrabalarımız bizi daha değerli. Çalıştığın firmada iyi bir iş yeri açıldı. İşçi arıyorlar. En birinci kim aklına geliyor? Ha? Kime haber vereceksin? Muhtaç bir imanlı kardeşi mi? Yoksa işte 15 dereceden uzak olan bir kardeş, amcanın, teyzesinin, bilmem ne tetesinin bir çetkası mı? Öyle değil mi? Diyelim işitiyorsun bir kardeş, kız kardeş hasta. O zaman mı dua ettiriyorsun yoksa imansız akrabaya mı? Daha fazla değil mi? Yani imansız akrabaya dua ettirmek, onun için dua ettirmek daha kolay bize. Evet, bir kat yaptığın zaman ya da avluyu böldüğün zaman ya da köyde bir ev aldığın zaman kimi düşünüyorsun? Boş yer var burada. Kimi yerleştirin buraya? Hemen akrabaları. Öyle değil mi? Dur bakalım, orada bir imanlı kardeş var. Onunla beraber yaşamak benim için iyi olacak. Kimsenin aklına gelmez. Nasıl diyorsun kardeşleri seviyorum eğer bu derece inmediyse bu sevgi? Değil mi? Hayatımızda büyük değişiklik yapacak kadar kardeşimi seviyor muyum? Dokuzuncu test. İyi öğretişi seviyor muyum? Yani sadece apostolları mı kulak veriyorum? 1. Yuhanna 4, 4 ve 6 şöyle diyor. Evlatlar, siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Yuhanna'nın zamanında var idi. Hani 1900 sene önce ve bugün gene de var. Sahte peygamberler dolu. İnterneti aç, radyo aç, televizyonu aç. İsa, İsa, İsa bağırıp 100% eminim sahte peygamberler. Sen onları fark edebileceksin. Doğru öğretiş ve yanlış öğretiş fark edecek kadar İncil bilgisi var mı sende? Ve anladıktan sonra kimi seslemeye karar veriyorsun? Kimin öğretişi senin daha fazla hoşuna gidiyor? Evlatlar diyor, siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde olan, dünyada olandan daha büyüktür. Onlar dünyadandırlar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar. Dünyada onları sesliyor. Evet. Sahte peygamberler bugün sana dünyayı vaat ediyorlar. Sen Allah evladısın. Allah evladı kesinlikle fakir olamaz. Tamam mı? Sende Allah'ın gücü var. Kulan bu gücü, iman gücü ile parayı çoğaltır. Tamam mı? Cüzdanını koy masaya, el koy bunun üzerine, mes et. Rab seni bereketleyecek. Bu dünyadan konuşuyorlar. Çünkü kişiler bu sahte peygambere bu dünyadandırlar. Rab'den değil. Sen bunu fark edecek kadar İncil bilgisi var mı? Şimdi Yuhanna devam ediyor. Biz gene Allah'tan istiyor. Biz. Kim bu biz? Apostollar. Biz diyor, apostollar diyor, Allah'tanız. Kim Allah'ı tanırsa bizi sesliyor. Bak, Allah'ı tanıyan imanlı apostolları sesleyecek. Apostolları dinleyecek. Sadece onlardan öğretiş alacak. Kim Allah'tan değilse bizi seslemiyor. İncil'i okumuyor. Çünkü İncil apostolların sözleridir. İşte böylelikle hakikatin ruhu ve yalanın ruhunu fark edebilirsiniz. İncil'e bakarak. Ve İncil'i sadece sözleri değil, bir anahtar lazım. Nasıl İncil'i anlayacaksın? Evet. Apostolar, elçilerin işleri, bölüm 2, 42. Pentekost gününden hemen sonraki durumu anlatıyor. Yeruşalim'deki birinci kiliseye. Onlar diyor, kendilerini Durma'daki apostolların öğretişine verdiler. Ve beraberliği ve ekmek kırma ve duayı. Ama birinci yerde diyor apostolların öğretişi. Bu sevgi var mı sende İncil'e karşı? Yoksa kulakların kaşınıyor. İstiyorsun yeni bir şey öğrenmek, yeni bir ders, yeni bir öğretiş. Hayır. İncil bize yeterli. Ve eğer yeterli değilse diyor dünyadan olan kişiler seni kapacak. Evet. Ve son olarak 10. test. Şahitlik yapmayı seviyor muyum? Şahitlik yapmayı seviyor muyum? Kendi imanımı paylaşmayı seviyor muyum? Öyle bir merak var mı bende? 1. Yuhanna 4, 15 şöyle yazıyor. Kim açık açık söylerse İsa Allah'ın oğludur. O devamlı Allah'ta kalıyor. Allah da onda kalıyor. Kim açık açık söylerse. Değil sadece saklı olarak kimse anlamasın. Ama ben İsa'yı çok seviyorum. Yüreğimde ona karşı çok büyük bir ateş var. Hayır, ağzından çıktı mı bu söz? Evet, daha yukarıda konuştuk İsa'yı Allah'ın oğlu olarak tanımak. Ama şimdi bu ayet daha da öteye gidiyor. Bu azıcık daha farklı. Değil sadece ona iman edelim Allah'ın oğlu olarak ama onu açık söylemek, şahitlik yapmak. Evet, Matta 5. bölümde İsa Mesih'in ilk sözleri şöyle diyor. Ne mutlu barıştırıcılara. Nasıl barıştırmak? Hani karı koca çekişmiş onları barıştırmak mı? Hayır. Kim kimi kiminle barıştırıyor? Ve diyor ki o da biz Mesih'in elçileriyiz. Diplomatlarıyız. Bir diplomat bir köprü oluyor. Sen başka bir devlete gitmek istiyorsan hani önce bu diplomattan geçmen lazım. O sana vize verecek. Ve biz aynı durumdayız. Biz insanları Allah'la barıştırıyoruz. Bu bizim hani normal işimiz, reaksiyonumuz. Tamam mı? Evet. Sen kurtuluşunu paylaşıyor musun? İsa için tanıklık yapıyor musun? İşte bu 10. test. Ve odan belli oluyor. Gerçekten imanda mısın? Ve bu son test olarak biz bunu görüyoruz. Evet 10 tane test gördük. Şimdi biliyorsunuz Bulgarca proben ispit değil mi? Yani deneme imtihanı, deneme sınavı diyorlar. Hani mesela büyük sınavdan önce, büyük testten önce bir deneme yapıyorsun. özellikle değil mi 12. sınıfta öğretmenler asıl büyük imtihandan önce, büyük testten önce öğrencilerine küçük testler veriyorlar. Hadi uğraş bakalım. Kaç puan yapabilirsin? Ne kadar doğru cevap verebilirsin? Evet, Rab diyor ki büyük bir test olacak. Rab gelince herkesi asıl test yapacak. Asıl imtihan edecek. Evet, ondan kaçamayız. Ama işte daha iyi, şimdiden bile kendi kendimizi deneyelim. Acaba ben imanlı mıyım? Rab sizinle olsun.